Ayrım 9. İz. Canan Tan. Sayfa 124. Kime benziyor bu çocuk? Adettendir. Yeni doğmuş bebekleri birilerine benzetirler hep. Anne tarafı da, baba tarafı da kendi ayrı özelliklerini bulur bebekte. Babasına benziyor. Tıpkı babaanne. Aynı annesi. Bunlar yaşanmadı bizde. Kaan'a bakan herkesin hemfikir olduğu nokta, minik oğlumun dedesinin minik bir kopyası olduğuydu. Babamı görmemiş, tanımamış olanlarsa anneyi andırıyor, diyorlardı. Kundağını her açtığımda, her tarafını tekrar tekrar gözden geçiriyordum. Bir yanılgı payı yakalayabilmek için. Ne gezer, yalnız yüzü değil, bacak ve kol kemiklerinin uzunluğundan, el ve ayak parmaklarının şekline, tırnak biçimine kadar birebir aynısıydı babamın. Kucağıma aldığımda çatılmış kaşları, simsiyah kirpikleriyle babam bakıyordu sanki yüzüme. 2 aylık olmuştu Kaan. Babalar günü yaklaşıyordu. Bülent için lacivert beyaz çizgili bir gömlekle gümüş işlemeli kol düğmeleri almıştım. Kaan'ın kucağında babalar günü armağanı olarak verilmek üzere. Günlerdir adını koyamadığım bir huzursuzluk vardı içimde. Kökenine inince çözdüm. Babalar gününde babama armağan verememenin sıkıntısıydı bu. Birbirimize en kızgın olduğumuz dönemdi. Ankara'daki pastane buluşmasından sonra hiç görüşmemiştik babamla. Kaan'ın doğumunu duymuş ama kutlamak için herhangi bir girişimde bulunmamıştı. Hiçbir armağanı hak etmediğini düşünüyordum. Ama hak ettiği tarzda bir armağanı pekala gönderebilirdim. Oturup döşendim. Babalar gününde babalık duygusundan nasibini alamamış, siz nüfus kağıdı üzerindeki babama. Önce her hücresiyle evlat sevgisini hissedebilecek yumuşaklıkta bir kalp, sonra da bu sevgiye asla karşılık bulamayacak olmanın kahredici acısını ömür boyu çekmenizi diliyorum. Verda. Gönderdiğim karta karşılık kısacık bir yanıt geldi babamdan. Yazdıklarınla zehirlemek istiyorsan yorma kendini. Kestirmeden 2-3 gram zehir gönder, olsun bitsin. Ve Melih Hanım'ın sözünü ettiği o gecenin öncesi. Bülent'in gazeteyle ilgili bir seminer için Ankara'ya gideceği hafta sonu Kaan'la ben de peşine takıldık. Sürpriz gelişimizi sevinçle karşıladı annem. Biz fazla fırsat bulamıyorduk ama o sık sık geliyordu İstanbul'a. Çok özlüyordu Kaan'ı. Ne kadar görse, ne kadar beraber olsa yetmiyordu anneme. Ayrıldığım an özlemeye başlıyorum bu çocuğu. Ne biçim bir tutkudur, çözemiyorum diye sızlanıyordu. Kaan'sa her geçen gün biraz daha benziyordu babama. Aralarındaki benzerlik fark edilmeyecek gibi değildi ama oralı olmuyordu annem. Önceleri görmezden geliyor, özellikle söz etmiyor diye düşünüyordum ama gerçekten farkında değildi. Şaşılacak şeydi. Kime benziyor bu çocuk diye dikkatle yüzüne bakıyor, çıkaramıyordu bir türlü. Deli oluyordu Kaan'a, çok seviyordu. Yitirdiği tüm sevgileri arayıp da bulamadıklarını onda buluyor gibiydi. İkisini sarmaş dolaş gördüğümde buruk ama hızlıca bir gülüş yayılıyordu yüzüme. Kaderin oyunu dedikleri bu olmalıydı. Annem nefretle andığı babamın küçük bir kopyasına tapınıyordu. Bülent'in işi uzayınca birkaç gün erteledik dönüşümüzü. Benim işlerim şimdiki kadar yoğun değildi o zamanlar. Baktığı dava sayısı az, çömez bir avukatım henüz. Düşük tempoda çalışmak benim tercihimdi aslında. Kaan biraz büyüyüp ele gelinceye kadar iş konusundaki iddiamı geri planda tutmam, kariyerimde kayda değer bir gecikmeye neden olmayacaktı. Ankara tatilimizin hesapta olmadık bir şekilde uzamasından memnundum. Doğduğum, büyüdüğüm şehri, eş dost ziyaretlerini özlemiştim. Kaan'la daha önce tanışma fırsatı bulamamış dostlarımız bebek görmeye geliyorlardı. Oysa oğlum bebek değildi artık. 3 yaşını doldurmaya hazırlanırken delikanlı olma yolunda hızla ilerliyordu. Makbule yenge ile Sumru da ziyaretçilerimiz arasındaydı. Bayıldılar Kaan'a. Giderlerken kaşla göz arasında anneme sezdirmeden dedesi de görmeli dedi yengem. Torununu bağrına basmak onun da hakkı. Her zamanki gibi aile içi haberler hızla yayılıyordu. Ertesi gün amcam aradı. Ankara'daymışsın kızım, aşk olsun sana, bir alo der insan. Ne zaman göreceğiz ufaklığı? Hiç ikiletmeden ertesi sabah amcamın iş yerine götürdüm Kaan'ı. Tanınmış bir beyaz eşya firmasının Ankara Kızılay bayiydi amcam. Mağazada ne kadar buzdolabı varsa açıp işlerine bakmak istedi Kaan. Kırmadı amcam. Tek tek kapılarını açtı, dolapların ne sorduysa yanıtladı. Bunların içi neden boş sorusuna kahkahalarla güldü. İçeri girmemizden vedalaşmamıza kadar kucağından indirmedi Kaan'ı. Baştan beri söylemek isteyip de dilinin ucunda tuttuğunu söyledi sonunda. Yengemle Sumru anlatmıştı ama bu kadarını beklemiyordum doğrusu. Oğlunu babana bu derece benzetmeyi nasıl becerdin Verda? Yanıtımı beklemeden devam etti. Dedeyle torunu ne zaman buluşturacaksın bakalım? Öyle bir niyetim yok amca. Görmek isteyen görüyor. Onun görmek istemediğini nereden çıkarıyorsun? Yapma kızım. Sen kendi adına nasıl davranırsan davran ama dedeyi torundan, torunu dededen mahrum etme. Onun seçimi bu. Bir gün bir torunu olabileceğini, onu görmekten mahrum kalacağını bilmiyor muydu? Bırak bunları amca. Kendi kızından ayrı kalmayı içine sindirebilen insan torununu mu umursayacak? Verda, sen de çok iyi biliyorsun ki baban seni hiçbir zaman yok saymadı. Uzak durmanız ayrı konu. Ama kabul et, ortada iki tarafa da acı veren bir özlem yumağı oluşmuşsa eğer, ikinizin ortak eseridir bu. Baba kız değil, tek yumurta ikizlerisiniz sanki. Fiziksel benzerlikleriniz bir yana, davranış biçiminiz, inatçılığınız bile tıpatıp aynı. Hadi kızım, bir kez olsun şu inadını kır da dedesiyle buluştur Kaan'ı. Nasıl olacak bu iş? Benim gittiklerim yetmedi, şimdi de el kadar çocuğu pastane köşelerine dedesiyle buluşmaya mı götüreceğim? Amcamın yüzü aydınlanıverdi. Bu kadar çabuk teslim olacağımı beklemiyordu. Teklifinin üstüne dünden razıymış gibi. Atlayışımın nedeni amcamın ikna becerisi değil, zaten günlerdir bunu düşünüyor olmamdı. Evet, hayatımın en önemli iki erkeğini, babamla Kaan'ı karşı karşıya getirmeyi, onların sarmaş dolaş oluşunu, baba kokusuyla evlat kokusunun birbirine karıştığını görmeyi deli gibi istiyordum. Kendime bile itiraf etmeyi yediremiyordum ama verdiğim açığı kapatmak için beynimde kurguladığım şeytani gerekçeleri sıraladım amcama. Babama altın tepsi içinde sunulacak bir ikram değil bu, dedim. Tek seferlik bir buluşma. Görsün, tanısın torununu. Ki sonrasında daha da katlansın özlemi, daha da dayanılmaz olsun. Kendi eliyle yarattığı yoksunluklarının acısıyla boğuşsun dursun. Söylediklerimden hiç de etkilenmiş görünmüyordu amcam. Her neyse, dedi bıyık altından gülerek. Yer sorununu kolayca halledebiliriz. Dışarıda olsun istemiyorsan, ben de ya da Selmet ağabeyler de buluşabilirsiniz. Makbule yenge de, Sumru da seve seve açarlar evlerini. Kararını verdiğinde beni ara. Benim kararımla bitse kolaydı. Ama öncelikle annemi razı etmem gerekiyordu ki, işin en zor yanı da buydu. Kaan, ayakta kalmış tek kalesiydi annemin. Onun varlığıyla avunup, daha önce tanımadığı mutlulukları yaşıyor, ona yalnızca kendi torunuymuş gibi davranarak, sis perdesinin ardına itelediği hasımlarına kafa tutup meydan okuyordu. Sımsıkı tutunduğu bu ayrıcalıkları söküp almaya kalktığımda kıyameti koparacağını adam gibi biliyordum. Alıştıra alıştıra söylemeye çalışarak bir yere varamazdım. Tepeden inme, Kaan'la babamı buluşturmaya karar verdim, dedim. Çatılmış kaşlarıyla ne derece ciddi olduğumu anlamak ister gibi yüzüme baktı bir süre. Konuşmasına fırsat vermeden, en doğrusu bu, diye devam ettim. Cezalandırılmayı fazlasıyla hak etmiş birine ödül vermenin neresi doğru, diye söylendi öfkeli. Canım annem, sakin ol ve beni dinle. Anlattıkların bittiğinde bana hak vereceksin. Masallara karnım tok verdi. Sinirlerimin gücünü sınamaya kalkma. Aklını başına topla, vazgeç bu saçmalıklardan. Yalnızca 5 dakika istiyorum senden. 5 dakika boyunca hiç sözümü kesmeden beni dinlemeni. Onaylayıcı tek söz etmeden, gözlerini karşı duvara dikerek asık yüzüyle dinlemeye hazırlandı. Yeni evlenmiş taze gelinleri düşün, diye başladım. Kocasının ailesi tarafından istenmemiş, dışlanmış olanları. Zaman içinde iyice kopmuş, yok saymışlar birbirlerini, küsmüşler. Kocasının anasıyla, babasıyla, kardeşleriyle kimi var, kimi yok hepsiyle ilişkisini kesmiş gelin hanım. Kendisi görüşemediği gibi kocasına da yasaklar koymaya kalkmış ama karışamamış adama. Ailesini özlemiş adam, görüşmek istemiş ancak yakınları geri çevirmiş onu. Kapıyı yüzüne kapatıvermişler. Aradaki tüm bağların kopmasını amaçlayan evdeki kadın bu durum karşısında sevmiş mi duyar yoksa üzülür mü? Ne ilgisi var bunların bizimle? Soruma yanıt versen, kocasını ailesinden tümüyle koparması en çok kadının işine gelmez mi? Oh ne güzel, ne karışanı var, ne görüşeni, kapısını kapatmış keyfini sürüyor. Bizimki de o hesap. Babamı o kadının ellerine teslim edip geri çekildik. Benimle görüşmemesi, 3 yaşına gelmiş torununun yüzünü görmemiş olması, Meliha Hanım'ın ekmeğine yağ sürmekten başka ne işe yarıyor? Ne yapalım yani? Yaşananları bir yana itip, babam diye bağrına basabilecek değilsen tercihini o yönde kullansaydın. Gecikmiş sayılmazsın. Nasıl biliyorsan öyle yap. Tercih diye bir şey yok. Bunca zamandır yanında oldum senin, olacağım da. Babamın torununu görmesi ise bizim için sorun değil. Tam tersine yararımıza. Anlatmak istediğim bu. Meliha Hanım'a meydanı boş bırakmamak, varlığımızı hissettirmek. Hem de babamı en zayıf noktasından yakalayarak. Torun sevgisini şöyle bir tattırıp o doyumsuz sunumu geri çekerek. Biraz düşün istersen. Sessizlik içinde ne büyük patırtılığa gizler bazen. Annem de suskunluk paravanının gerisine çekilmiş, kendi iç hesaplamalarıyla ölçüp tartıyordu konuştuklarımızı. Karşı tarafın bu yönde bir talebi oldu mu? Diyerek yeniden başlattı tartışmayı. Talep değil de dillendirilmeye cesaret edilemeyen güçlü bir istek desek daha doğru olur sanırım. Madem dillendirilmedi, ilk adım senden mi gelecek? Adımların sıralamasını ayarlamak amcama düşüyor. Kararımı verince arayacağım onu. Nerede buluşmayı düşünüyorsun? İşte çıbanın patlama noktası. Yumuşata yumuşata uzlaşır kıvama getirdiğim annem, vereceğim yanıt karşısında nasıl bir tavır takınacaktı bakalım. Babamın evinde ziyaret etmek istiyorum. Ne diye iğne batmış gibi yerinden zıplayıverdi annem. O kadının yaşadığı eve konuk olmayı içine sindirebileceksin demek. Biz gittiğimizde o kadın o evde olmayacak. Şart koşacağım. Çocuklu insanım. Orada burada buluşmak bana göre değil. En uygun olanı ev ortamı. Melia Hanım'ın olmayacağı bir ev. Ne dersin anneciğim? Bir geceliğine bile olsa senin dilindeki adıyla o kadını evden uzaklaştırmak bizim kazançhanemize yazılmaz mı? Annemin de gitgide havaya girdiğini görebiliyordum. Yüz hatları yumuşamış, bakışlarına canlılık gelmişti. Yalnız Kaan'la sen mi gideceksiniz diye sordu. Durumu kabullendiğini ilan eder gibi. Hayır, Bülent, Kaan ve ben, üçümüz. Amcam bile bulunmayacak orada. Annemi engelleyici olmaktan çıkarıp destekleyici konumunu taşımanın rahatlığıyla amcamı aradım. Dedesi yarın akşam Kaan'ı kabul edebilir miydi? Kalabalık yoktu. Yalnızca annesi ve babasıyla gelecekti Kaan. Tek şartı vardı, dedesinin de evde yalnız olması. Dede ve torun. Karısının hiçbir ziyarete, toplantıya, davete eli boş gittiğini görmemiş olan kocam, ben de aradığı ışığı bulamayınca durumu kurtarmak için kendini ortaya atıyor. Cumhuriyet döneminden günümüze Türkiye'deki gazeteciliğin gelişimi konusunda yazılmış bir araştırma kitabını armağan edecek babama. Ben de elimi kolumu sallayarak gitmiyorum ya, ayaklı bir hazine götürüyorum Vedat Karacan'a, torununu. İş toplantıları dışında spor giymeyi yeğleyen Bülent'i gri balık sırtı takım elbisesi içinde özenle hazırlanırken görmek şaşırtıcı. Yetmezmiş gibi Kaan'ı da kendisine uydurmaya çalışıyor. Küçücük erkek çocuklarına takım elbise giydirilmesinden hoşlanmam. Gereksiz bir özenti gibi gelir bana. Ancak babasının heveslendirmesiyle henüz 3 yaşını doldurmadan böyle ciddi havalı bir takımın sahibi oldu oğlum. Kaan istemese Bülent'e karşı çıkar, asla aldırmazdım o kıyafeti. Ama yumuşak babasının etkisiyle de olsa yelekli, beyaz Atatürk yaka gömlekli, kırmızı papyon kravatlı, siyah beyaz pötikare takımı üstüne geçirmek için öyle tutturmuştu ki mağazaya girip satın almaktan başka seçenek bırakmamıştı. Bu akşam babası giydiriyor Kaan'ı. Erkek erkeğe giyiniyorlar daha doğrusu. Keyifleri yerinde. Papyon kravatını taktıktan sonra Kaan'a saçlarını jöle sürüyor Bülent. Şöyle bir bakıyorum. Yakışıklı mı yakışıklı, küçük, minyatür bir erkek duruyor karşımda. Baba oğlun yapılacak ziyareti bu derece önemseyişini, üstlerine başlarına gereğinden fazla özen göstermelerini dengelemek ister gibi daha sade bir giyim tarzıyla yetiniyorum ben. Siyah bir pantolon, gece mavisi ipek bluz, deri siyah ceket. Babanın en sevdiği renk mavi değil miydi Berda? Aynadaki yansımamı beğeniyorum. Abartısız makyajım, saat ve alyans dışında inci küpe ve koleden oluşan mütevazi takılarım, omuzlarıma dökülen, rengini iki ton açtırıp üzerine röfle yaptırdığım iyi dalgalı saçlarımla babamla son karşılaştığımızdan çok farklı bir görünümdeyim. Kapıyı babam açıyor, beklediğim gibi. Oysa hiç kapı açtırmazdık ona, ne içeriden ne dışarıdan. Evin anahtarı yanında dururdu ama kendi anahtarıyla açıp girmez, zili çalıp beklerdi. Geliş saatleri az çok belli olduğundan tetikte olurduk zaten. Evdeyken de kapı açma işi ona düşmezdi. Konukları biz karşılardık nasılsa. Annem gün içinde nereye giderse gitsin, akşam saatlerinde mutlaka evde olurdu. Annem de, ben de tek bir kez bile kapıyı çalıp babamın açmasını beklemedik. Bu alışkanlık sürüyordur belki. Melia Hanım da bizim gibi kapıyı içeriden ya da dışarıdan açmasına fırsat bırakmıyordur. Ama şimdi babamın evinin dışındayım ben ve o çaldığımız kapıyı tek başına kendisi açmak zorunda. Huyu huyuna, suyu suyuna, inadı inadına benzeyen kaprisli kızı torununu göstermek için böyle şart koştu diye. Önce aralanıyor kapı, sonra da ardına kadar açılıyor. Buyurun diyor babam en sevecen, en güleç yüzüyle. Buyurun, hoş geldiniz. Gözleri Bülent'in kucağındaki Kaan'ın üzerinde ama sırayı bozmuyor. Hoş geldin Verda diyerek önce bana sarılıyor, sonra Bülent'e. Ardından Kaan'a uzanıyor kolları. Kendi küçük, aklı büyük oğlum benim. İçin için bu karşılaşmanın önemini hissettiğinden mi, yoksa içgüdüsel bir sezişle kucaklaştığı, yabancının kendisi için çok özel olduğunu kavradığından mıdır bilinmez, en az babam kadar içten, sevgiyle, özlemiş gibi sarılıveriyor dedesine. Yıllar önce annem, babam ve ben inşaat halindeyken görmeye geldiğimiz bu evde attığım ilk adımlar oldukça ürkek ve tutuk. Kucağında Kaan'la babam önde. Biz arkada salona geçiyoruz. Babamın çok iyi tanıdığım dekorasyon zevkini yansıtan klasik ağır mobilyalar, arkadıkları ceviz oymalı iri koltuklar, kenarları bordürlü kadife perdeler, kristal avizeler, ceviz sehpaların, büfenin, yemek masasının üzerine serpiştirilmiş gümüş ve kristallerin saltanatı. Gösterdiği koltuklara geçip otururken kendisi de eşyaları gibi klasik kalmış mı diye bakıyorum yüzüne. Ardından bedenine kayıyor gözlerim. Giyim tarzına bakılırsa evet, her zamanki klasik çizgisinden ve şıklığından ödün vermiyor hala. Kaan bir yana, iyi ki Bülent takım elbiselerini çekmiş üzerine dedirtecek derecede özenle hazırlanmış babam. Bu geceye verdiği önemi vurgulamak ister gibi ev sahibi olduğu halde lacivert takım elbise giymiş, açık mavi gömleğinin üzerine Türk motifleriyle bezeli ipek bir kravat takmış. Gençleşmiş sanki, belki ilk kez bu kadar aydınlık bakıyor gözleri. Kaan'ın varlığından olabilir mi? Şakaklarında artış gösteren kırlar yaşlandıracağına, daha genç, daha yakışıklı görünmesini sağlamak için oradalar sanki. İki kişilik koltukta yan yana oturuyoruz Bülent'le. Dün Meliha Hanım'la beraber oturduğumuz koltuk. Babamsa Kaan'ı kucağından indirmeden karşımızdaki koltuğa yerleşerek katır soruyor bize. Benim bir dakika bile yerinde duramayan haşarı oğlum, 10 yaş birden büyümüş gibi akıllı uslu konuşulanları dinliyor. Sehpaların üzerinde kuru yemiş, kuru pasta tabakları var. Masanın üstündeki gümüş kondörün içi çikolata dolu. Önceden hazırlanmış hepsi. Çikolata ikram ediyor babam. Kaan'ın çikolatasını kendi elleriyle yediriyor. Geçirdiği kitap için teşekkür ediyor Bülent'e. İlk karşılaşmalarında yaşanan tatsızlığı söz birliği ederek geride bırakmışlar gibi sıcak sayılabilecek bir sohbeti paylaşıyorlar. Kitap sayesinde koyulaşıyor sohbet. Türkiye'de gazeteciliğin gelişme safhaları ve geldiği son noktayı tartışıyorlar. Tanımadığım iki aydın insanın düzeyli söyleşisini izliyor gibiyim. Arada bir katılıyorum onlara. Dikkatimi veremiyorum konuşulanlara. Babamın dizine oturttuğu Kaan'la oluşturduğu tabloyu resmederek beyin hücrelerime nakşetmekle meşgulüm. Babamın sözleri doğrudan bana yöneldiğinde ancak toparlanabiliyorum. Sorular soruyor, mesleğimin neresindeyim, odaklandığım bir hedefim, üzerinde yürümeyi amaçladığım bir yol var mı, iddialı mıyım, yükselmek için gerekli hırsa sahip miyim? Her zamanki Vedat Karacan. Gözüne girmem için en az onun kadar iddialı ve hırslı olmalıyım. Bunları duymak istiyor ağzımdan. Kızıyorum. Deneyimli ve ünlü bir avukat olması, üniversite öğrencisiymişim gibi beni karşısına alıp sorguya çekmesine gerekçe olamaz. Kaldı ki onun bende görmek istediği hırsa fazlasıyla sahibim ve mesleğimde atak yapmak için gün sayıyorum. Kaan anaokuluna başladıktan sonra beni tutabilene aşk olsun. Ama şu an bunları babama anlatmam gerekmiyor. Tam tersine onu hayal kırıklığına uğratacak bir şeyler söylemek geliyor içimden. Bildiğiniz gibi bir avukatlık bürosunda çalışıyorum diyorum sakin ve umursamaz bir edayla. Tüm gücümle işe asıldığım söylenemez. Çocukla iş bir arada yürümüyor. Şartları zorlamaya niyetim yok. Olduğu kadar. Kıpkırmızı kesiliyor suratı. Ateş çıkıyor gözlerinden ama sesi sakin. Aldığın sıradan bir eğitim değil Verda diyor. Hukukçusun sen. Kolunda herkese nasip olmayacak bir altın bilezik taşıyorsun. Bugün değilse de yarın o bileziğin hakkını vereceğine inanıyorum. İnanmak istiyorum. Biz seni boşuna mı okuttuk o kadar demeye getiriyor. Gizlemeye çalıştığı öfkesi, çaresizliği, boşuna olduğunu bile bile doğruyu gösterme çabaları tanımlayamadığım garip bir zevk veriyor bana. Sözlerinin havada kaldığını görünce kahve ya da çay ister misiniz diye konuyu değiştiriyor. Kararsızca yüzüme bakıyor Bülent. İçeriz desek ne olacak dercesine. Mahcup bir gülümseyişle. Hala öğrenemedim çay yapmasın diyor babam. Gözü benim üzerimde. Yardım edersen beraber yaparız diye ekliyor. Gerek yok diyorum kesin bir ifadeyle. Akşamları çay kahve içmiyoruz. Meyve suyu getireyim o halde diyerek Kaan'ı kucağından yere bırakıp mutfağa doğru yollanıyor. Yerimden kıpırdamadan öylece bakıyorum arkasından. Bülent'in şaşkın ve suçlayıcı bakışlarını görmezden geliyorum. Yardım etmenin de ötesinde çay ve servis yapmayı tümüyle üstlenmem gerektiğini düşünüyor olmalı. İş dünyamda ne amansız fırtınalarla boğuştuğumu bir bilse. Ben de bilirim kalkıp ne gerekiyorsa yapmayı. Ama burası babamın olduğu kadar Meliha Hanım'ın da evi. O yokken fırsat bu fırsat. Mutfaklara girip çaylar demlemek bana yakışmaz. Anlatsam kocam ne kadar anlar beni bilemiyorum ama yapıma ters düşecek davranışlar için kimse beni zorlayamaz. Varsın takındığım tavrı yanlış yorumlasınlar. Kıçını kaldırıp da bir bardak çay vermedi elimize desinler. Biri kocam, diğeri babam. Beni anlamayan, anlasalar da yanlış anlayan iki erkek. Algılamak istemedikleri bir şeyi kafalarına sokmanın ne zor olduğunu en iyi ben bilirim. Nasıl istiyorlarsa öyle düşünsünler. Bu saatten sonra hiç kimsenin arzusu doğrultusunda değişmeye niyetim yok benim. Kaan'ın gözlerini ovuşturması ziyaretimizi sonlandırmamız gerektiğini anlatıyor. Babamın bakışlarını oturan yüzünü görmemeye çalışıyorum. Kirpiklerim yerde, benzer bir hüzünle gölgelenmiş gözlerimi gizliyorlar. Kapının önünde çıkmaya hazırlanıyoruz. Kaan'ı bana getirdiğiniz için teşekkür ederim, diyor babam. Dudağının kenarında kırık bir gülüş. Kaan'la vedalaşmalarını izlerken gülümsemeye çalışıyorum ben de. Saatlerdir babamla paylaştıkları sohbetten cesaret alan Bülent, siz baba kız ne kadar benziyorsunuz birbirinize, diyiveriyor. Çocukluk günlerimi çağrıştıran sıcacık bir dokunuşla saçlarımı okşuyor babam. Eskiden görecektin sen, diyor Bülent'e. Semra'nın daha önce beni hiç görmemiş bir arkadaşı, siz Verda'nın babası mısınız, diye sordu bir toplantıda. O derece benzerdik birbirimize. Ama baksana, nasıl da değiştirmiş kendini. Annemin adının geçmesi mi, yoksa gecikmiş okşamaların gereksizliği mi damarıma bastı? Yoksa yeni ve amansız bir ayrılığın başlamak üzere oluşu mu? Huzursuzum. Babamsa son sorusunu bana yöneltiyor. Böyle de iyi olmuş, yakışmış sana, diyor. Ama eski halin daha başkaydı. Neden bu kadar açtın saçlarının rengini? Alaycı bir gülüşle parmaklarının arasından kurtarıyorum saçlarımı. Aramızdaki son benzerlikleri de yok etmek için, diyorum. Son dakika golü atıp galip gelenin ben olduğumu düşünmekle yanılıyorum. Öyle bir yanıt, öyle güzel bir ders veriyor ki bana babam, asla unutulmaz. Gözlerinden uyku akan Kaan'ı kucaklayıp havaya kaldırıyor, yanağını yanağında dayıyor. Şuraya bak Verda, diyor. Kaan'la ikimize. Gücün yetiyorsa bu benzerliği de yok et. Hodri meydan. Becerebilirsen haberim olsun. 9. ayrımın sonu, sayfa 136.